Eski Antlaşma'dan yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabının 35. bölümüne geldik bu programımızda. Konu milenyumun bereketleri, krallığın bir resmi. Bu bölüme gelirken Armagedon Savaşı'nın her şeyin sonu olmadığı için Tanrı'ya teşekkür edebiliriz. 35. bölüm şiirsel bir mücevherdir. Yargıyla ilgili parçanın sonu olan bu bölümde şiirsel bir yargı görülmektedir. Yargının ateşleri şimdi yanmış ve yargı kılıcı kınına konmuştur. Dünyanın sıkıntılarının akşamı sona ermiş ve milenyumun zevklerinin sabahı gelmiştir. Bu bölüm acı çekmeden huzura, geceden şafağa, yargıdan kurtuluşa, gözyaşlarından sabahleyin gelen sevinç aracılığıyla gelen huzurun yüksek hisleriyle sona erer. Bu bölümdeki sakinlik, bundan önceki ve hatta daha önceki bölümlerinde yargı fırtınalarıyla bir tezat oluşturmaktadır. Neşideler Neşidesi'nin yazarıyla birlikte kış sona erdi, yeryüzünde çiçekler açtı diyebiliriz. Önce maddesel yeryüzünün yenileneceğini ve günahın lanetinin kaldırılacağını okuyoruz. Bu yeryüzünün bedenidir. Çöl ve kurak toprak sevinecek, bozkır sevinip çiğdem gibi çiçeklenecek diyor Yeşaya 35. bölüm 1. ayette. Günümüzde dünyanın çöllerinin her yıl daha çok büyüdüğünü duyuyoruz. Çöller küçülmüyor, büyüyor. Kuraklık ve toprak erozyonu bu süreci hızlandırıyor. Günümüzde kirlilik, değerli dostum, yeryüzünü dolduruyor. Bunların hepsi milenyumda değişecektir. Hava kirliliği kalkacak ve günahın laneti kaldırılacaktır. Çölde güller açacaktır diyen bildik ayet, yeryüzünün geleceği hakkındaki uygun ve mutlu bir resimdir. Eğer çöllük bir bölgeyi biliyorsanız, bu söz sizi etkileyecektir. Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak, sevincini haykıracak. Lübnan'ın yüceliği, Karmel ve Şaron'un görkemi ona verilecek. Halk Rabbin yüceliğini, Tanrımızın görkemini görecek diyor Yeşaya peygamber. 35. bölüm 2. ayette Yeşaya kitabının. Pavlos bizlere yaratılışın inleyip doğum ağrısı çektiğini söylemektedir. Ancak bin yıllık egemenlikte, milenyumda yaratılış sevinecektir. İnsanların bedenleri, psikolojik kısımları yenilenecektir. Bu yeryüzünün canıdır dostum. 3. ayette şöyle diyor peygamber. Sarkık elleri güçlendirin, pekiştirin çözülen dizleri. Yaratılış bizim yeni bedenlerimizi almamızı beklemektedir. 4. ayet. Yürekleri korkanlara şöyle deyin. Güçlü olun, korkmayın. Tanrınız geliyor, öç almaya, karşılık vermeye geliyor, sizi kurtaracak. Yargı fırtınasının ortasında Tanrı'nın halkı sevinebilir çünkü Tanrı'nın gelip kendilerini kurtaracağını bilecekler. Kilise, yani inanlılar topluluğu, büyük sıkıntı zamanını hiçbir zaman yaşamayacağı konusunda ek umut ve sevince sahiptir. O zaman diyor Yeşaya peygamber, körlerin gözleri, sağırların kulakları açılacak. O zaman topallar geyik gibi sıçrayacak, sevinçle haykıracak dilsizlerin dili. Çünkü çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak bozkırda. Yeşaya 35, 5-6. ayetler. Hastalık ve bütün rahatsızlıklar insanın günahının sonuçlarıdır. Krallıkta bunlar kalkacaktır dostum. Kızgın kumda havuzlar, susuz toprakta su kaynakları oluşacak. Çakalların yattığı yerlerde kamış, saz ve ot bitecek. Orada bir yol, bir ana yol olacak. Kutsallık yolu diye anılacak. Oradan kirli sayılan kişiler geçemeyecek. Tanrı yolundan yürüyenlerin yoludur bu. Bön adamlar bile bu yoldan sapmayacak. Aslan olmayacak orada, yırtıcı hayvan o yola çıkmayacak. Orada bulunmayacak, ancak kurtulmuş olanlar yürüyecek o yolda. Yeşaya 35, 7-9. ayetler. Burada yeryüzünün krallık çağındaki halinin çok güzel bir resmini görüyoruz. Burada yeryüzünün ruhunu görüyoruz. Yani insan ruhsal bakımdan yenilenecektir. 10. ayette şöyle diyor. Rabbin kurtardıkları dönecek. Siyon'a varacak, sevinçle haykırarak. yüzlerinde sonsuz bir sevinç olacak, üzüntü ve inilti kaçacak, onların olacak neşe ve mutluluk. Değerli dostum, bundan daha hoş bir şey düşünebiliyor musunuz? Bu sadece İsrail'i değil, yeryüzünde milenyuma girecek, yani bin yıllık egemenliğe girecek, Rabbi Mesih'in kuracağı bin yıllık egemenliğe girecek olan kurtarılmışları içermektedir aynı zamanda. Zekeriya 14:16'da şöyle okuyoruz. Yani Zekeriya peygamber aracılığıyla şöyle diyor Tanrı. Yeruşalim'e saldıran uluslardan sağ kalanların hepsi her şeye egemen Rab olan krala tapınmak ve çardak bayramını kutlamak için yıldan yıla Yeruşalim'e gidecekler. Yeryüzü halklarından hangisi her şeye egemen Rab olan krala tapınmak için Yeruşalim'e gitmezse ülkesine yağmur yağmayacak. Yeryüzüne dönmekte acele et ey kurtarıcı. Geç kalma ki yaşayanların umudu tükenmesin. Gecikme ki yeryüzü cehenneme dönmesin. Ve kilisen yani inanlılar topluluğun bağlıların toprak olmasın. Çürük bedenleri alan ve tozu tutan mezarların sana görkemli yıldızlar ve güneşleri geri vereceği o büyük diriliş gününü çabuk getir. Yalnız gelinin gel diyor. Bütün yaratılış gel ya Rabbi'se diyor. Bütün yaratılış birlikte enleyip doğum ağrısı çekiyor. Böylece Yeşaya kitabının birinci ana kısmı milenyumun bütün bereketleriyle sona eriyor. Şimdi Yeşaya kitabının ikinci ana kısmına geldik. Bu kısım kendisinden önce ve sonra gelen kısımdan farklıdır. Bu bölüm peygamberliğin yüksek düzeyinden ayrılıp tarihin kaydına geçer. Dil bakımından bile şiirden düz yazıya geçer. Birinci kısım Tanrı'nın hükümeti ve Tanrı'nın yargılama yöntemini ele alıyordu. Son kısımda Tanrı'nın lütfunu, yargı yerine kurtuluşu göreceğiz. Bu iki kısım arasında 4 kısa bölüm boyunca tarihsel kayıtlar vardır. Bunlar bu kitabın iki ana kısmı arasına neden koyulmuşlardır? Bu, yanıtı araştırılması gereken mantıklı bir sorudur ve içten sorgulayan kişi için ödüllendiricidir. Değinilmesi gereken birkaç önemli etken vardır. 1. Kutsal ve dünyasal tarih aynı değildir. Yeşaya üzerine etütler adlı bir yapıtta ilahi tarih hiçbir zaman sadece tarih, sadece geçmiş olayların gerçek anlatımı değildir der. Bunun anlamı kutsal tarihte sadece iman gözüyle görülebilen büyük ruhsal gerçeklerin ifade edildiğidir. Kutsal ruh bizlere, Tanrı'nın ruhu bizlere kutsal kitaptaki tarihin ilahi amacını göstermelidir. Bunun için birkaç önerilen nedenden söz etmek istiyorum. A. Bu olaylar dünyadaki büyük olayları kaydeden herhangi bir tarihçi için sıradan gözükebilirler. Ancak Tanrı'nın halkıyla ilgili olaylar cennetin standartlarına göre önemliydi. B. Bu bölümler gücün Asur'dan Babil'e geçişini kaydeder. Babil ilk büyük dünya imparatorluğuydu ve Tanrı'nın halkı için gerçek bir tehlike oluşturuyordu. Babil, Rabbimiz tarafından ulusların zamanı olarak adlandırılan zamanı başlatmıştı. C. Bu kısım düşmanlarla çevrili olan ve ölümün eşiğine gidip de kurtarılan ve hüküm sürmeyi sürdüren Davut oğullarından birini kaydeder. Burada kendisi düşmanlarla çevrili olan, ölüme teslim edilen, ölümden diriltilen ve hüküm sürmek için dönecek olan büyük Davut oğlunu ima ediyordu. Hizkiya, Davut'un yolunda yürüyen sadece bir insan, bir başka zayıf insandı. Rabbi İsa Mesih, Davut peygamberden daha büyüktü ve çarmıha gerilip dirilen Tanrı oğlu bizler için bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu diyor Paulus 1. Korintoslar 1:30'da. Bölüm ana hatlarında dile getireceğimiz başka büyük ruhsal gerçekler de vardır. İkinci nokta, bu tarihsel kısımdaki ikinci önemli etken, bu olayların kutsal kitapta ikinci krallar ve ikinci tarihler ve burada Yeşaya'da olmak üzere 3 kez kaydedilmiş olmasıdır. Kutsal ruhun bunları 3 kere kaydedilmeye değer bulması kendi başına önemli bir olaydır. Kayıtlar birbirinin aynı değil ancak çok benzerdir. Bazı bilginler Yeşaya peygamberin her üçünün ya da hiç olmazsa krallar kitabındakinin yazarı olduğunu düşünürler. Burada kutsal ruhun bizler için özel bir gerçek tuttuğu kesindir ve bu da bizleri bunları çok önemli değillermiş gibi geçiştirmemeye yöneltmelidir. Üçüncü nokta, bu kısa bölümde üç önemli ve harikulade mucize kaydedilmiştir. A. Ölüm meleğinin 185 bin Asurlu'yu öldürüşü. 37. bölümün 36-38. ayetlerinde. B. Güneşin Ahaz'ın güneş saatinde 10 derece geriye gitmesi. 38. bölüm 7-8. ayetlerde. C. Tanrı'nın Hiskiya'yı iyileştirmesi ve hayatını 15 yıl uzatması. Bu da 38. bölümün 1 ve 5. ayetler arası. 4. Bu kısım Asur'la başlayıp Babil'le son bulur. Hiskiya'nın almış olduğu iki önemli mektup vardır. A. Bunlardan birincisi Asur'dandı. Hiskiya bunu direkt olarak duada Tanrı'ya sundu. Tanrı duasını yanıtladı ve halkını kurtardı. Yeşaya kitabının 37. bölüm 14-20. ayetleri. B. İkinci mektup Babil kralındandı. Bu Hiskiya'nın gururunu okşamıştı ve bu mektubu duada Rab'be götürmedi. Bu da sonuç olarak Yahuda'nın yıkımına neden oldu. Yeşaya 39-18. ayetler. 36. bölüm Hiskiya ve Asur kralı Sanherib'in istilasından söz eder. 37. bölüm Hiskiya'nın duasını ve Asur ordusunun yok edilmesini anlatır. 38. bölüm Kral Hiskiya'nın hastalığını, duasını ve iyileşmesini anlatır. 39. bölüm de Kral Hiskiya'nın yaptığı ahlaksızlığı ortaya koyuyor. Şimdi 36. bölüme geldik Yeşaya kitabının. Aslında 36 ve 37. bölümlerin konusu Hiskiya ve Asur'dur. Asur kralı Sanherib kuzeyden bir sel gibi gelmiş ve önüne çıkan her yeri almıştı. Yolundaki her ulus ve şehri almış ya da vergiye bağlamıştı. Zaferden başı dönerek Asur ordusuyla birlikte Yeruşalim surları önüne gelir. Hiskiya'nın kendisine karşı gelmeye çalışması onu şaşırtmıştı. Hiskiya'nın gizli bir silahı olduğunu düşünerek bir açıklama arar. Temsilcisi Rabşake bütün bilinen yardım olasılıklarıyla alay eder. Kibirle kayıtsız şartsız teslim olmalarını talep eder. Bu bölüm Hiskiya'ya rapor edilen şartlar ve tehditlerle sona erer. Hiskiya'nın krallığının 14. yılında Asur kralı Sanherib Yahuda'nın bütün surlu kentlerine saldırarak onları ele geçirdi diyor Yeşaya kitabının 36. bölüm 1. ayeti. Yeşaya'nın peygamberlik hizmetine Kral Uziye öldüğünde başladığını ve Yotam, Ahaz ve şimdi de Hiskiya'nın zamanında hizmetini sürdürdüğünü hatırlayacaksınız. Hiskiya, Yahuda'nın büyük krallarından biriydi. Bu beş kralın hükümranlığı sırasında bunlar Asa, Yehoşafat, Yoaş, Hiskiya ve Yoşiya Yahuda'ya uyanış getirmişlerdi. Yani bu beş kralın hükümranlığı sırasında Yahuda'ya uyanış gelmişti. Hiskiya aslında büyük bir kraldı. İkinci tarihler 29. bölüm bizlere şöyle der. 25 yaşında kral olan Hiskiya Yeruşalim'de 29 yıl krallık etti. Annesi Zekerya'nın kızı Aviya idi. Hiskiya tıpkı atası Davut gibi Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Hiskiya iyi bir kral olduğu halde Sanherib'e rüşvet vererek Yeruşalim'in istilasını önlemeye çalıştığında zayıflık göstermişti. Asur kralının aşırı taleplerini karşılamak için tapınaktaki altın ve gümüşleri almıştı. Ancak Asur ordusu Yeruşalim'in kapılarının önünde olduğundan bütün bunların hiçbir faydası yoktu. Ödemeler hiçbir işe yaramamıştı. Bu politika o zamanlarda yine bir şey değildi ve hala da bizimledir. Doktor Vernon McGee diyor ki, Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan beri çok zayıf bir politika uygulamıştır. Dünyanın her tarafında arkadaşlar satın almak için yüce doları kullandık, diyor Sayın Vernomegi. Ve bugün hala birçok dostumuz yok. İnsanları satın alarak arkadaş kazanamazsınız. Bizim sorunumuz gerçek dostumuzun kim olduğunu öğrenmemiş olmamızdır. Hizkiya'nın sonunda dönmesi gerektiği kişi, o yani Rab Tanrı'ydı. Asur kralı başkomutanın büyük bir orduyla Lakiş'ten Yeruşalim'e Kral Hizkiya'ya gönderdi. Başkomutan çarpıcı tarlası yolunda yukarı havuzun su yolunun yanında durdu. Sanherib şahsen gelmeye tenezzül bile etmemiş, bunun yerine Rab Şeke'nin yönetiminde bir ordu göndermişti. Ordu şimdi Yeruşalim'in kapıları önünde park etmiştir ve General Rab Şeke Hizkiya ve Yeruşalim halkını teslim olsunlar diye korkutmaya çalışmaktadır. Hizkiya onunla buluşmak üzere bir delegasyon göndermişti. Yeşaya 36:3'te saray sorumlusu Hilkioğlu Elyakim, yazman Şevne ve Asavoğlu devlet tarihçisi Yua onu karşılamaya çıktılar, diyor. Hizkiya, Sanherib'in sunduğu şartları öğrenmek üzere bu üç elçiyi göndermişti. Asur, Yeruşalim'in teslim olmasını talep etmektedir. Dördüncü ayette diyor ki, başkomutan onlara şöyle dedi, Hizkiya'ya söyleyin. Büyük kral, Asur kralı diyor ki, güvendiğin şey ne? Neye güveniyorsun? Savaş, taktiklerin ve gücün boş laftan ibarettir, diyorum. Rab Şeke, Hizkiya'nın karşı koymaya cüret bile etmesine kibirli bir şekilde şaşırmakta ve Hizkiya'nın güvendiği gizli silahın ne olduğunu bilmek istemektedir. İlk olarak bunun mısır olduğunu düşünür. Sen, diyor Yeşaya 36:6'da, şu kırık kamıştan yapılmış değneğe, mısıra güveniyorsun. Bu değnek kendisine yaslanan herkesin eline batar deler. Mısır firavunu da kendisine güvenenler için böyledir. Bundan sonra Asur ordusu o krallığı da ele geçirmek üzere Mısır'a doğru yola çıkmıştı. Ve Yeruşalim'in yolu kapattığına kızıyordu. Gerçek, Hizkiya'nın kendisinden önceki babası gibi Mısır'dan medet umduğuydu. Ama Hizkiya Mısır'dan yardım almayacaktı. Rab Şeke bu konuda haklıydı. Sonra bir başka olasılık önerir. 7. ayet. Yoksa bana Tanrımız Rab'be güveniyoruz mu diyeceksiniz. Hizkiya'nın Yahuda ve Yeruşalim halkına sadece bu sunağın önünde tapınacaksınız diyerek tapınma yerlerini, sunaklarını ortadan kaldırdığı Tanrı değil mi bu? Bundan sonra Rab Şeke Tanrı'na güvendiğin doğru mu diye soruyor. Ruhsal anlaşının yetersizliği burada ona yanlış bir ipucu veriyor. Hizkiya'nın bütün yüksek yerleri yıktırdığını bilmiyor musunuz, diyor. O tepelerin üzerinde putperest sunaklarda tapınmanın Yeruşalim'de diri Tanrı'ya tapınmakla aynı olduğunu düşünmüştü. Hizkiya'nın insanların tapınmasını durdurduğunu, bu yüzden insanların medet umacak tanrıları kalmadığını düşünmüştü. Değerli dostum, günümüzde birçok insan ruhsal anlayış sahibi değildir. Ara sıra birileri bana yazıp, bütün kiliseler aynı diyor. Hepsi de aynı yere varmaya çalışıyorlar. Bu insanlar Rab Şeke'ye benziyorlar. Aradaki farkı bilmiyor gibiler. İçten olduğunuz sürece arada hiçbir fark olmadığını söylediklerinde Rabbimizin sözlerini yalanlıyorlar. İsa Mesih ona yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Ben aracı olmadan, benim aracılığım olmadan babaya, Tanrı'ya kimse gelemez. Şimdi Rab Şeke tarafından önerilen üçüncü olasılık Asurlu'nun kibirli tutumunu ortaya koyuyor. Bakın ne diyor 36. bölümü 8 ve 9. ayetlerinde. Haydi efendimle Asur kralıyla bahse giriş. Binicileri sağlayabilirsen sana 2000 at da veririm. Öyleyse efendimin en küçük rütbeli komutanlarından birinin bu önerisini reddedip Mısır'ın savaş arabalarını ve atları sağlayacağını nasıl güvenebilirsin? Hizkiya'nın Yeruşalim'i savunmak için kendi kaynakları ve askerlerine güvendiği gibi bir olasılık vardı. Bu yüzden Rabşake, Hizkiya'ya 2000 at vererek durumu eşitleme önerisinde bulunuyor. Tabii ki Rabşake burada onlarla alay etmektedir. Rabşake'nin dördüncü olanak önerisi en inceden alay edenidir. Şöyle diyor 10. ayette, dahası var, Rabbin buyruğu olmadan mı ülkeni saldırıp yok etmek için yola çıktığımı sanıyorsun? Ülkene saldırıp yok etmemi söyleyen Rab'dir. İsrail'in Yahvesinin Asurluları Yeruşalim'e karşı gönderdiğini ve bu yüzden Yahve'nin Asurluların tarafında olduğunu söylüyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar Tanrı'nın kendi taraflarında olduğunu düşünmeleri ve diğer ülkelerin de Tanrı'nın kendileri tarafında olduğunu düşünmeleri ilginçtir. Bugün de aynıdır. Tanrı'nın herhangi bir tarafta olduğundan ciddi şekilde şüphe duyuyorum. Buradaki durumda gerçek Tanrı Asurluları kendi halkını yok etmekte kullandığı doğrudur ama düşmanın Yeruşalim'i almasına izin vermeyecektir. Elyakim, Şevna ve Yoak başkomutana şu karşılığı verdiler. Lütfen biz kullarınla Aram diliyle konuş çünkü biz bu dili anlarız. Surların üzerindeki halk bizi dinlerken Yahudice konuşma. 11. ayet. Şimdi Elyakim, Şevna ve Yoa Rabşeka'dan Asurluların dilinde konuşmasını rica etmekteler. Bütün bu zaman boyunca İbranice olarak o kadar yüksek sesle konuşuyordu ki Yeruşalim duvarları üzerindeki askerler sesini duyabiliyorlardı. Propaganda yapmak da çok iyiydi. Düşmanlar bunu hep yaparlar. Duvarın üzerindeki askerler Yeruşalim halkına mesajı ulaştırsınlar diye düşüncelerini avaz avaz bağırıyordu. Düşüncelerini onları gizleyebilecek olan elçilerden başkalarına da duyurmak istiyordu. Tabii ki onların bu sözleri karşısında Rabşake daha yüksek konuşmaya başlamıştı. Sakının Rab bizi kurtaracak diyen Hizkiya'ya kanmayın diyor. Hangi ulusun ilahı ülkesini Asur kralının elinden kurtarabildi? Hani Haman'ın, Arpad'ın ilahları nerede? Sefervaim'in ilahları nerede? Samiriye'yi elinden kurtarabildiler mi? Bütün bu ülkelerin ilahları arasında hangi ilah ülkesini elimden kurtardı ki Rab Yeruşalim'i benim elimden kurtarabilsin? Yeşaya 36-18-20. ayetler. Rabşake kibirli bir şekilde diğer halkların ilahlarının hiçbirinin onları kurtarmadığı hakkında övünüyor. Neden? İsrailliler Yahve'nin, yaşayan diri Tanrı'nın Yeruşalim'i kurtaracağını düşünsünlerdi. Yahve'yi putperestlerin putlarıyla aynı düzeye koymuştu bu adam. Sonunda elçiler haberleri Kral Hizkiya'ya bildirdiler. Saray sorumlusu Hilkiye oğlu Elyakim, yazman Şevne ve Asav'ın oğlu devlet tarihçisi Yoa giysilerini yırtarak Hizkiya'ya gidip başkomutanın sözlerini ilettiler diyor Yeşaya 36-22'de. Mesajcılar bu kasvetli sözleri Hizkiya'ya bildirmek üzere dönmüşlerdir. Giysiler insanın onuru ve yüceliğini temsil eder. İnsanın giydiklerinin kendi kişiliğini yansıttığı söylenir. Giysilerin yırtılması alçaltılma ve utanç belirtir. Hizkiya'ya Asur kralının mesajını getiren delegasyon kederli ve morali bozuktu. Şimdi rapor Hizkiya'ya eriştiğinde onun ne yaptığına dikkat edin. Kral Hizkiya olanları duyunca giysilerini yırttı, çul kuşanıp Rabbin tapınağına girdi. Mesajcılarının raporuna gösterdiği tepki kendisinin iman dolu bir adam olduğunu göstermektedir. Durum kendisini aştığında Rab'be dönmekte ve Rabbin evine girmektedir Kral Hizkiya. Bundan sonra ne olacak? Bunu bir sonraki programımızda ele alacağım değerli dinleyicilerimiz.